Ayrım 3.
Ama çok geçmeden düş kırıklığına uğramış, kendini geriye çekti. Hani yalnızca o incinmiş sol böğründen ötürü bir şey yemekte güçlük çektiği için yapmamıştı bunu. Ancak bütün vücuduyla sesli sesli soluyarak yemek yiyebiliyordu. Genellikle en sevdiği yiyecek sayılıp kız kardeşinin kuşkusuz bu yüzden odasına getirip koyduğu sütün hiç tadına varamamıştı. Hatta neredeyse tiksinerek kaseden çevirdi yüzünü. Geri dönüp sürüne sürüne odanın ortasına geldi. Gregor'un kapı aralığından gördüğüne göre salonda gaz lambası yakılmıştı. Ama her vakit günün bu saatinde babası ikindi üzeri çıkan gazeteyi annesine ve bazen de kız kardeşine yüksek sesle okurken şimdi ses seda işitilmiyordu. Belki kız kardeşinin her vakit anlattığı ve kendisine yazdığı mektuplarda sözünü ettiği bu gazete okumalarının arkası kesilmişti. Ama ev kuşkusuz boş değildi. Öyleyken enikonu bir sessizliğe gömülmüştü. "Şu bizim aile ne sakin bir hayat yaşıyor," diye söylendi Gregor kendi kendine. Gözlerini dikip önü sıra karanlığa bakıp dururken anne ve babasıyla kız kardeşine böyle güzelim bir evde böyle bir hayat yaşama olanağını sağlayabildiğinden ötürü büyük bir gurur duydu. Ama ya şimdi bütün bu huzur, bu rahatlık, bu memnun yaşayıp gitmeler feci bir şekilde sona ererse? Derken böylesi düşüncelerle oyalanmayı bırakarak biraz hareket etmeyi uygun gördü. Odada aşağı yukarı gezinmeye başladı. Uzun akşam süresince bir kez yan kapılardan biri, bir kez de öbürü hafifçe aralanıp sonra hemen kapatıldı. Herhalde biri içeri girmek gereksinimini duymuş, ancak bundan enikonu sakınmıştı. Gregor salon kapısının hemen yanına gelip durdu. Odaya girmekten çekinen ziyaretçinin ne yapıp yapıp içeri girmesini sağlamak ya da hiç değilse kim olduğunu öğrenmek istiyordu. Ne var ki kapı bir daha açılmadı ve Gregor da boş yere bekledi. Sabahleyin kapılar kilitliyken yanına gelmek istemişti herkes. Oysa şimdi kendisi bir kapıyı açmış, öbür kapılar da galiba gündüz açılmışken hiç kimse yanına uğramıyordu. Üstelik anahtarlar da şimdi dışarıdan, kilit de sokulu durmaktaydı. Ancak gece geç vakit salondaki ışık söndürüldü. Anne ve babasıyla kız kardeşinin bu vakte kadar uyanık beklediklerini anlamak güç değildi. Çünkü Gregor'un çok iyi işittiğine göre her üçü de parmak uçlarına basarak salondan uzaklaşıyordu. Artık sabaha kadar kimse Gregor'un yanına uğramayacak demekti. Yani şimdi bol zamanı vardı Gregor'un. Bundan sonraki yaşamına nasıl bir çeki düzen vermesi gerektiğini kimse tarafından rahatsız edilmeksizin düşünüp kararlaştırabilirdi. Ama zemini üzerinde yamyazsı bir durumda yattığı yüksek tavanlı geniş oda onu ürkütüyor, bu ürküntünün nedenini de bir türlü kestiremiyordu. Çünkü 5 yıldan beri yatıp kalktığı kendi odasıydı burası. Yarı bilinçli bir dönüşle beri yandan hafif bir utanç duygusuyla seyirtip kanepenin altına girdi. Sırtının biraz sıkışmasına ve başını yukarı kaldıramamasına karşın o saat kendini pek rahat hissetti burada. Üzüldüğü bir şey varsa fazla geniş bedenini tümüyle kanepe altına yerleştirememesiydi. Bütün gece kanepenin altında kaldı. Biraz yarı uykuda geçirdi zamanı. Açlığın etkisiyle ikide bir korkuyla sıçrayıp uyandı. Biraz da kaygı ve tasalarla belirsiz umutlara kaptırdı kendini. Ama bütün bunlar şimdilik seri kanlı davranması, sabretmesi ve ailesini olabildiğince kollayıp içerisinde bulunduğu durumda istemeyerek yol açtığı üzüntüleri onlar için katlanır hale sokması gerektiğini gösteriyordu. Daha sabahın erken saatinde aldığı yeni kararların gücünü sınama fırsatını buldu. Çünkü hol tarafından gelen kız kardeşi neredeyse tamamen giyinik kapıyı açıp bir göz attı içeri. İlk anda Gregor'u bulamadı. Ama derken onu kanepenin altında ele geçirince "Hay Allah, bir yerde olacaktı şu Gregor. Odadan uçup gitmemişti ya." Öylesine korktu ki kendini toparlamaya fırsat bulamadan dışarıdan vurup kapadı kapıyı. Ama sonra böyle yaptığına pişmanlık duymuş gibi kapıyı yine açtı hemen. Sanki odada bir ağır hasta, hatta yabancı biri varmış gibi parmak uçlarına basarak içeri girdi. Gregor'u başını ancak kanepenin kenarına kadar uzatmış, kız kardeşini izliyordu. Acaba kız kardeşi süte el sürmediğini ve bunu da asla aç olmadığı için yapmadığını anlayacak mıydı? Kendisine daha uygun bir başka yiyecek getirecek miydi? Doğrusu kanepenin altından fırlayıp çıkarak kız kardeşinin ayaklarına kapanmak ve ondan yiyebileceği iyi şeyler getirmesini rica etmek için alabildiğine güçlü bir istek duyuyordum. Ancak kız kardeşi kendiliğinden böyle davranmadı mı? Onun dikkatini bu nokta üzerine çekmektense açlıktan ölürdü daha iyi. Ama kız kardeşi bir anda süt kasesini görerek hayrete kapılmıştı. Dolu duruyordu kase. Yalnızca birazcık süt dört bir yanından yere dökülmüştü. Kız kardeşi elleriyle değil de bir bezle tutarak kaseyi yerden kaldırdı ve alıp dışarı çıkardı. Gregor süt yerine kız kardeşinin ne getireceğini enikonu merak ediyor, kafasından bununla ilgili çeşitli düşünceler geçiriyordu. Ama kız kardeşinin o iyi yürekliliğiyle yaptığı şeyi dünyada önceden sezinleyemezdi. Kendisinin neden hoşlandığını anlamak üzere bir sürü yiyeceği eski bir gazetenin üzerine yayarak alıp gelmişti kız kardeşi. Pişeli hayli zaman olup yarı kokuşmuş sebze, donmuş beyaz bir salçanın ortasından, akşam yemeğinden kalmış kemikler, biraz çekirdeksiz üzüm ve badem, Gregor'un 2 gün önce yenilecek gibi olmadığını söylediği bir peynir, bir parça yavan ekmek, üzerine yağ sürülmüş bir dilim ekmek, sonra yine yağ sürülüp tuz ekilmiş ikinci bir dilim ekmek. Hepsinin yanına da galiba bundan böyle kesinlikle Gregor'a ayrılmış su dolu bir çanak konmuştu. Kendisi varken yemeğe el sürmeyeceğini bilen kız kardeşi incelik göstererek hemen odadan çıkıp gitmiş, hatta dilediği gibi rahat hareket edilebileceğini Gregor'a sezdirmek üzere anahtarı çevirip kapıyı kilitlemişti. Yemek söz konusu olunca titremeye başlamıştı Gregor'un bacakçıkları. Hem vücudundaki yaralar da tamamen iyileşmişe benziyordu. Döşemenin üzerinde hareket etmesini engelleyen bir şey hissetmiyordu artık. Buna hayret etti ve bir aydan fazla zaman önce parmağını birazcık kesmesine karşın bu yaranın önceki gün kendisine yeteri kadar acı çektirdiğini düşündü. Yoksa kabalaşıp duygusuzlaştım mı eskisine göre diye geçirdi içinden. Bütün yiyecekler arasında peynire karşı o saat şiddetli bir istek duydu. Hırsla peyniri emmeye başladı. Çabuk çabuk, keyfinden gözleri yaşararak peyniri, sebzeyi ve salçayı birbiri ardından yiyip yuttu. Gel gelelim taze yiyeceklerin tadını alamadı pek. Kokularına bile katlanamadı. Hatta yiyeceği şeyleri seçip seçip biraz uzağa taşıdı bunlardan. Kız kardeşi tekrar saklanıp gizlenmesi için bir işaret olarak usulca anahtarı çevirdiğinde Gregor çoktan yiyeceğini yemiş, tembel tembel olduğu yerde yatıyordu. Anahtar sesi üzerine neredeyse uyuklar durumuna karşın korkuyla fırladı ve seyirterek yine kanepenin altına girdi. Ama yalnızca kız kardeşinin odada bulunduğu kısa süre için bile kanepenin altında kalmak büyük bir çabayı gerektiriyordu. Çünkü çok yemekten karnı biraz şişmişti. Kanepenin altındaki daracık yerde güç bela soluk alıyordu. Küçük çapta boğulma nöbetleri geçirerek biraz dışarı fırlamış gözlerle kız kardeşini izledi. Kız kardeşi hiçbir şeyden habersiz yalnız kalıntıları değil, Gregor'un asla elini sürmediği yiyecekleri de sanki bundan böyle bir işe yaramayacaklarmış gibi süpürgeyle bir araya topladı ilkin. Sonra hepsini acele bir kovanın içerisine boşalttı. Bir tahta kapakla ağzını kapadığı kovayı alıp dışarı götürdü. Kız kardeşi arkasını döner dönmez Gregor kanepenin altından çıktı. Uzanıp gerindi ve yellendi. Bundan böyle her gün bu şekilde yemeğini yedi Gregor. Bir öğün sabahleyin anne ve babasıyla hizmetçi henüz uyurken, ikinci öğün genel öğle yemeğinden sonra, çünkü öğle yemeği yenir yenmez anne ve babası kısa bir süre kestiriyor, hizmetçi ise kız kardeşi tarafından bir şey alıp gelmesi için çarşıya yollanıyordu. Onların da Gregor'un açlıktan ölmesi istedikleri yoktu elbette. Ama belki Gregor'un yemek sorununa ilişkin kulaktan işittiklerinden öte bilgi sahibi olmaları katlanamayacakları bir şeydi. Ama belki kız kardeşi küçük de olsa bir üzüntüden esirgemek istiyordu kendilerini. Çünkü Allah biliyor ya, zaten yeterince acı çekiyorlardı. O ilk günün öğle öncesi doktorla Çilingir'in ne gibi bir bahaneye başvurulup evden yine uzaklaştırıldığını Gregor bir türlü öğrenemedi. Çünkü kendini anlayamadıklarından onun da başkalarını anlayabileceğini, kız kardeşi de aralarında olmak üzere hiç kimse düşünmüyordu. Dolayısıyla kız kardeşi odasındayken onun yer yer göğüs geçirip ermişlere yakarışlarını işitmekle yetinmesi gerekiyordu Gregor'un. Ancak ileride kız kardeşi duruma biraz alışınca tam bir alışma tabii asla söz konusu olamazdı. Arada bir tatlı bir söz çalınmaya başladı Gregor'un kulağına. Örneğin getirilen yemekler arasında şöyle adam akıllı bir temizliğe girişti mi, yemeği beğenmiş bugün anlaşılan diyordu kız kardeşi. Giderek seyrekleştiği görülen karşıt durumlarda ise adeta üzülmüş şöyle söylüyordu. Gene hiç el sürmeden bırakmış hepsini. Gregor olup biten yeni olaylara doğrudan haber alamıyorsa da bitişik odalara kulak kabartarak kimi şeyler öğrenebiliyordu. Bitişik odaların birinde bir ses işitmesin hemen seyirtip kapıya yapıştırıyordu bütün vücudunu. Özellikle ilk zamanlar evde üstü kapalı da olsa kendisini ilgilendirmeyen hiçbir konuşma yapılmıyordu. İlk gün boyunca bütün yemeklerde bundan böyle ailenin nasıl davranması gerektiği konusu görüşülmüştü. Ama yemek dışındaki zamanlarda yine aynı şey üzerinde konuşuyorlardı. Çünkü anlaşılan kimse Gregor'la yalnız kalmaya yanaşmadığından ve evde asla boş bırakılmak istenmediğinden her vakit aile bireylerinden en az ikisi evde bulunuyordu. Ayrıca hizmetçi daha ilk gün olup bitenlerden neyi ve ne kadarını bildiği pek belli değildi. Hemen işi bırakmasına müsaade etmesini ayaklarına kapanarak annesinden rica etmiş ve bir çeyrek saat sonra veda edip giderken kendisine karşı alabildiğine büyük bir lütuf gösterilmiş gibi söz konusu müsaadeye gözünde yaşlar akarak teşekkürde bulunmuş, kimseye olay konusunda bir şey çıtlatmayacağına kendiliğinden yemini billah etmişti. Bu durumda kız kardeşi annesiyle beraber yemeği pişirme ödevini de üstlenmişti. Ancak pek zahmetli bir iş değildi bu. Çünkü evde hemen hiçbir şey yendiği yoktu. Boyuna Gregor evdekilerin birbirlerini boş yere yemeğe buyur ettiğini işitiyor ama kimsenin de karşıdakinden teşekkür ederim, yedim, yiyeceğim kadar ya da benzeri sözlerden başka bir cevap alamadığını görüyordu. Hatta belki bir şey içildiği de yoktu evde. İkide bir kız kardeşi babasına bira isteyip istemediğini soruyor, birayı kendisi alıp gelmek için can atıyor ama babasının sustuğunu görünce onun bu konudaki duraksamasını gidermek için kapıcının karısını da bira almaya yollayabileceğini söylüyordu. Ama derken babasının ağzından kesin bir hayır sözcüğü çıkınca artık biranın lafı edilemez oluyordu. Daha ilk gün babası, ailenin elindeki maddi olanakları hem annesi hem de kız kardeşine bir bir açıklamıştı. Babası sık sık masadan kalkıyor, 5 yıl önceki işinde uğradığı iflastan kurtarılmış, Wertheim marka kasayı açarak bir belgeyi ya da bir not defterini alıp geliyordu. Babasının şifreli kilidi açışını ve aradığını içinden alıp kasayı yeniden kapayışını işitiyordu Gregor. Babasının yaptığı açıklamalar odadaki tutukluluk yaşamının başlamasından bu yana işittiği ilk sevindirici sözlerdi. Şimdiye dek babasının eski işinden geriye 5 para bile kalmadığını düşünmüştü hep. Hiç değilse babası kendisine bunun tersini kanıtlayan bir söz söylememişti. Ancak Gregor da babasına bu konuya ilişkini bir şey sormamış, tek düşüncesi hepsini katıksız bir umutsuzluğa sürükleyen iflas felaketini ailenin elden geldiğince çabuk unutmasını sağlamak olmuştu. Dolayısıyla olağanüstü bir çalışmaya koyulmuş, göz açıp kapayacak kadar kısa sürede firmadaki yardımcılık görevinden pazarlamacılığa yükselmişti. Para kazanma bakımından bir pazarlamacının kuşkusuz bambaşka olanaklar vardı elinde. İş konusunda gösterilen başarılar hemen prim üzerinden hesaplanarak nakit paraya çevrilip eve getirilebiliyor. Şaşırmış mutlu ailenin gözü önünde masanın üzerine konabiliyordu. Ne güzel günlerdi bunlar. Ve söz konusu günler hiç değilse aynı parlaklıkla bir daha yinelenmemişti sonradan. Oysa Gregor öylesine çok para kazanmıştı ki bütün ailenin geçim yükünü taşıyabilecek duruma gelmiş ve taşımıştı. Ne var ki günün birinde gerek aile bireyleri gerek Gregor alışmıştı duruma. Gregor'un verdiği para evden şükranla alınıp kabul ediliyor. Gregor da seve seve bu parayı veriyordu. Ama evdeki içtenlik dolu o pek sıcak hava zamanla kaybolmuştu. Hani Gregor'a yakınlığını pek korumuş bir kişi varsa o da kız kardeşiydi. Kendisinin tersine müziğe bayılan ve harikulade keman çalan kız kardeşini gelecek yıl bunun doğuracağı büyük masrafa aldırmaksızın konservatuara göndermek Gregor'un gizlice kafasında yaşattığı bir plandı. Söz konusu masrafı çalışıp bir başka yoldan çıkaracaktı. İş gezilerine çıkmadığı kısa sürelerde kız kardeşiyle söyleşilerinde sık sık konservatuvarın sözü ediliyor ama her vakit buna gerçekleşmesi düşünülemeyecek bir düş gözüyle bakılıyordu. Anne ve babası bu konuya ilişkin masum konuşmaları bile asla hoş karşılamıyorlardı. Ancak Gregor böyle bir şeyi kesin olarak kafasında yaşatıyor ve Noel gecesi bunu resmen ailesine açıklamaya niyetleniyordu. İşte Gregor dimdik kapıya yapışmış dışarıya kulak kabartırken bulunduğu durumda hiç işine yaramayacak böylesi düşünceler geçiriyordu kafasından. Bazen vücudunda genel bir yorgunluk duyarak dışarıya kulak vermekten vazgeçiyor, kendi haline koy verilmiş başı kapıya vuruyor, her seferinde başını yine sımsıkı yakalıyordu hemen. Çünkü en küçük bir gürültü bitişik salondan işitilip oradakilerin susmasına yol açıyordu. Bir süre sonra babası herhalde yüzü kapıya dönük, "Gene ne yapıyor Gregor öyle?" diye sesleniyor ve salondaki yarıda kesilmiş konuşma ancak bunun üzerine yavaş yavaş yeniden sürdürülmeye başlanıyordu. Derken Gregor, vaktiyle geçirilen bütün felakete karşın pek küçük olmakla beraber bir servetin hala ailenin elinde bulunduğunu, şimdiye dek dokunulmayan faizlerin ise aradan geçen zaman içinde biraz kabardığını yeterince açık seçik öğrenmişti. Çünkü babası biraz kendisi çoktandır bu gibi şeylere uğraşmadığından, biraz da annesi söylenilenleri hemen ilk seferinde kavrayamadığından açıklamalarında sık sık tekrarlara kaçmıştı. Beri yandan Gregor'un her ay eve getirdiği paranın da hani Gregor maaşından yalnızca birkaç gulden ayırıyordu kendisine. Hepsi harcanmayarak birazı biriktirilmiş ve zamanla para ufak bir yekün oluşturmuştu. Kapının arkasında dikilen Gregor hızlı hızlı başını sallıyor. Bu beklenmedik ileri görüşlülük ve tutumluluktan dolayı sevincini açığa vuruyordu. Gerçi biriktirilen parayla şimdiye kadar babasının patrona borcundan birazını daha ödeyebilir ve firmadaki işi üzerinden sıyırıp atabileceği gün daha da yaklaşırdı. Ama babasının böyle davranması daha iyi olmuştu kuşkusuz. Gel gelelim eldeki para ailenin örneğin faizlerle yaşamasına hiç de yetecek gibi değildi. Belki bir bilemedin 2 yıl ailenin ayakta kalmasını sağlardı ancak. Yani gerçekte erişilmemesi, darda kalınca kullanılmak üzere bir kenara kaldırması gereken bir serveti, bu ve ailenin geçimini sağlayacak paranın aslında çalışılarak kazanılması gerekiyordu. Ne var ki babası sağlıklı olmakla beraber yaşlı bir adamdı. 5 yıl asla bir iş yapmamıştı. En azından kendisinden fazla bir şey beklenecek gibi değildi. Onca zahmetlere karşılık semeresiz kalmış bir ömrün ilk tatili olan bu son 5 yılda fazla yağ bağlayıp şişmanlamış, pek hantallaşmıştı. Peki ama kim kazanacaktı parayı? Evde bile bir yerden bir yere güçlükle kımıldanabilen, her 2 günden birinin nefes darlığı dolayısıyla kanepe üzerinde, açık pencerenin önünde geçiren annesi mi? Yoksa henüz 17 yaşındaki bir çocuk olup güzel giyinmek, bol bol uyumak, ev işlerine yardım etmek, küçük çapta kimi eğlencelere katılmak ve en başta keman çalmaktan oluşan yaşamı kendisine hiç de hoş görülmeyecek kız kardeşimi. Söz dönüp dolaşıp para kazanma zorunluluğuna üzerine geldi mi, ilkin Gregor kapıyı bırakıp çekiliyor ve kendini oracıktaki serin deri kanepenin üzerine atıyor. Çünkü utanç ve üzüntüden vücuduna ateş basıyordu. Çokluk bütün gece sabaha kadar burada kalıyor. Bir an gözüne uyku girmiyor. Saatlerce kanepenin üzerinde dönüp duruyordu. Ya da ne kadar zahmetli bir iş olursa olsun bir sandalyeyi ite kaka pencereye yaklaştırıyor. Sonra tırmanıp pervaza çıkıyor. Sandalyeye dayanarak pencereye ulaşıyor. Eskiden bu davranışının üzerindeki ferahlatıcı etkisini nasılsa anımsayarak pencereden dışarı bakıyordu. Çünkü az ilerideki nesneleri bile günden güne daha bulanık görmeye başlamıştı. Eskiden sık sık dikkatine çarpan ve çirkin görünümünden ötürü lanetler savurduğu hastaneyi asla seçemiyordu artık. Sessiz ama tamamen kent havası esen Charlotte sokağında oturduğunu çok iyi bilmese, pencereden gördüğü yerin gri renkteki gökle gri toprağın ayırt edilemeyecek gibi birbirleriyle kavuştuğu bir çöl parçası olduğuna inanabilecekti. Gözünden hiçbir şeyi kaçmayan kız kardeşi yalnız 2 kez Gregor'un sandalyesinin pencere önünde durduğunu görmüş, bundan böyle odayı her derleyip toplayışında sandalyeyi itip yine penceredeki eski yerine yerleştirmeye hatta pencerenin iç kanadını açık bırakmaya başlamıştı. Gregor kız kardeşiyle konuşup kendisi için katlandığı zahmetlerden ötürü teşekkür edebilse onun kendisi için yaptıklarına daha kolay katlanabilirdi. Ama şimdiki durumda eza duyuyordu bunlardan. Gerçi kız kardeşi durumun sıkıcılığını elden geldiğince gidermeye uğraşıyor ve zaman geçtikçe işin daha iyi üstesinden geliyordu. Ancak Gregor da zamanla her şeyin iç yüzünü daha bir eksiksiz görmeye başlamıştı. Bir kez odasına kız kardeşinin ayak atması Gregor için korkunç bir şeydi. Genellikle Gregor'un odasının manzarasıyla karşılaşmaktan evde herkesi esirgemeye pek dikkat etmesine karşın, kız kardeşi odasına girer girmez kapıyı kapayayım demeksizin doğru pencereyi seyretiyor, neredeyse boğulacakmış gibi aceleci ellerle pencereyi açıyor, hava istediği kadar soğuk olsun, kısa süre pencerenin önünde dikilip derin derin solunmadan yapamıyordu. Bu koşuşma ve gürültülerle her gün iki kez ürkütüyordu Gregor'u. Gregor bütün zaman kanepenin altında titreyip duruyor. Pencere kapalıyken kendisiyle bir odada kalmaya katlanabilse, kız kardeşinin kuşkusuz onu bu gürültülü ve patırtıyı işitmekten esirgeyeceğini çok iyi biliyordu. Birinde Gregor'un dönüşümünden bu yana bir ay geçmiş, kız kardeşi için Gregor'un görünüşünün pek şaşırtıcı yanı kalmamıştı. Her zamankinden biraz önce çıka geldi kız kardeşi. Gregor'u hareketsiz ve korkutucu biçimde pencerenin önünde dikilmiş dışarı bakarken buldu. Hani kız kardeşinin odaya girmekten vazgeçmesi Gregor için beklenmedik bir şey sayılmazdı. Çünkü söz konusu durumda kız kardeşinin hemen pencereyi açması olanaksızdı. Ama kız kardeşi içeri girmediği gibi gerisin geri fırlayıp kapıyı kapamıştı. Yabancı biri görse Gregor kız kardeşini pusuda beklemiş de üzerine saldırıp ısırmaya yeltenmiş diye düşünebilirdi pekala. Gregor tabii hemen kanepenin altına girip saklandı. Ama ancak öğleye kadar bekledikten sonra kız kardeşi çıkıp geldi yeniden. Her zamankinden çok tedirgin bir hali vardı. Gregor kız kardeşinin kendisini görmeye hala katlanamadığını ve ileride de katlanamayacağını, vücudunun kanepenin altından dışarı fırlayacak ufak bir parçasını bile görüp soluğu kaçmakta almamak için kız kardeşinin kendini enikonu zorlaması gerektiğini anlıyordu. Dolayısıyla vücudunun bu bir parçasını bile görmekten kız kardeşini esirgemek için günün birinde yatak çarşafını sırtlanarak kanepeye taşıdı. 4 saat harcadı bu iş için. Çarşafı tüm vücudunu örtecek gibi kanepenin üzerine yerleştirdi. Kız kardeşi kanepenin altına eğilip baksa bile kendisini artık göremezdi. Kız kardeşi gerekli bulmuyor mu? Yine uzaklaştırabilirdi çarşafı. Çünkü Gregor'un keyfinden böyle büsbütün saklanıp gizlenmediği açıktı. Ama kız kardeşi çarşafa dokunmadı. Hatta Gregor birinde yeni düzeni nasıl karşıladığını görmek için başıyla çarşafı biraz araladığı zaman kız kardeşinin bakışlarında bir şükran ifadesi sezer gibi oldu. İlk 14 gün anne ve babası Gregor'un odasına girmeyi bir türlü göze alamadı.